Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Keeler.
Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Güzel bir bahar dönemi geçirmenizi dileyerek programa başlayalım. Biyofilya, yaşam kalitesini artıran, evreni suistimal etmeyen ve diğer tüm canlıları gözeten konularla ilgili bir program. Bu programda Ateşli Arılar ve Gürültülü Vızıltıcı Koşular adlı kitaptan bahsedeceğim. Arılar hakkındaki bu kitap arıcıların bile nadiren gördüğü bir dünya ile ilgili ve bal arısı davranışının en ilgi çekici 20 gizemine ışık tutuyor. Yazarı Thomas Seeley, 60 yıla yayılan kariyeri boyunca tüm hayatını bal arıları ve kolonileri üzerine çalışmaya adamış ve arıların sırlarını açığa çıkarmış. Bu kitapta aydınlatıcı kişisel hikayeleri bilimle birlikte birleştirerek veriyor. İşçi arıların kolonileri için bir yuva alanı seçerken nasıl izci olarak görev yaptıklarını, kovanlarını bal mumu ile donattıklarını, binlerce koloni sakininin ısınması ve davetsiz misafirlere karşı korunmasını sağladıklarını anlatıyor. Yazar Thomas Seeley, biyolog. Amacı bir bal arısı kolonisinde bulunan 25 bin kadar işçinin nasıl rahat ve yuva olacak bir yeri bulduklarını, onu bal mumu petekleriyle donattıklarını, petekleri yiyecekle doldurmak gibi becerileri geliştirmek için nasıl işbirliği yaptığını anlamak. Yaptığı her araştırma zaman alıcı araştırmalar, birçoğu fiziksel açıdan zorlu ve birkaçı da sinir bozucuymuş. Ancak yine de işçi bal arılarının davranışları ilgi çekici ve gizemli olduğundan, bunlardan bazılarını çözmeyi büyük bir keyif olarak gördüğünden bal arılarının alışkanlıklarını incelemeye odaklanmış. Bu kitabı yazarken iki hedef belirlemiş. İlki meslektaşları ve kendisinin son 50 yılda bal arılarının davranışları hakkında yaptıkları keşifleri genel bir izleyici kitlesiyle, özellikle de arıcı arkadaşlarıyla paylaşmak istemiş. İkinci olarak bu keşifleri yapmanın nasıl bir şey olduğunu anlatmak istemiş. Kısacası amacı hem araştırma çıktılarını hem de süreci paylaşmak. Bu kitapta 20 bölüm var. Her biri bir bal arısı kolonisindeki işçilerin karmaşık bir şekilde organize edilmiş yuvalarında nasıl hareket ettikleri ve etkileşimde bulundukları hakkındaki gizemi anlatıyor. Örneğin binlerce arı dar bir oyukta ağaç kovuğu veya arı kovanı boğulmadan nasıl bir arada yaşayabiliyorlar? Kraliçenin varlığına dair kimyasal sinyal kolonideki binlerce bakıcı arıya nasıl aktarılıyor? Ve neden nektar toplayıcıları bazen eve döndüklerinde titreme dansı adı verilen garip, sarsıntılı bir davranış sergiliyorlar? Bölümler kronolojik olarak sıralanmış. Her bölüm bir bilimsel keşif hikayesini anlatıyor. Böylece bal arılarının davranışları ile ilgili bir gizemle meslektaşları ile birlikte nasıl karşılaştığını ve daha sonra bu gizemi nasıl çözdüklerini anlatıyor yazar. Arıları izlemesi çocukluktan başlamış. Arka ayaklarına bir sürü polen yapışmış halde eve uçan arıları izleyecek kadar yaklaşmış onlara. Bazı arılar budak deliğinde neredeyse hareketsiz duruyorlar. Ön ayakları ve antenleri kaldırılmış şekilde dışarı doğru bakıyorlar. Son derece tetikte gibi görünmelerinden ötürü nöbet tuttuklarını varsaymış, öyle tahmin etmiş. Budak deliğinin orada yaşayan binlerce arı için yeterince büyük bir nefes alma deliği olup olmadığını merak ettiğini hatırlıyor. Nasıl oluyor da boğulmuyorlar? İpucu olabilecek bir şey görmüş. Yaklaşık bir düzine işçi arı budak deliğinin dibinde yan yana duruyor. Başları oraya dönük, vücutları öne eğilmiş ve kanatları neredeyse görünmez durumda çok hızlı çırpıyor. Her bir arının kanatları sanki pille çalışıyormuş gibi sürekli vızıldıyor. 10 dakika sonra onları izlemeyi bıraktığında bile bu küçük arılar hala güçlü görünüyorlarmış ve kanat çırpmaya devam ediyorlarmış. Evlerindeki havayı bu şekilde dışarıya atıyorlar, belki soğutmak, belki havalandırmak için. Bu kanat çırpan, içeriği havalandırıp serinleten arılar, yelpazeci arılar. Yazar 1973 yazına kadar biyoloji, kimya, fizik ve matematik dersleri almış. Dolayısıyla bal arılarını incelemek için faydalı olabilecek oldukça fazla bilgi ve laboratuvar becerisi edinmiş. Ayrıca 1973 yılından itibaren 3 yaz boyunca Cornell Üniversitesi bal arısı araştırmaları DICE laboratuvarlarında çalışmış. O günlerde laboratuvarın yöneticisi Profesör Roger Morse'muş. Herkes ona doktor dermiş. Yazar çimleri biçermiş, kovanları boyarmış. Bazen lisansüstü öğrencilerine yardım edermiş. Arıcılıkta da yardımcı olurmuş. Ne de olsa arı kovanlarına gitmeyi ve arılarla çalışmayı seviyor. 1973'te laboratuvar işlerini yapmaya devam etmiş. Ancak o yaz yelpazeci arılar tarafından yuvaların havalandırılması üzerine kendi çalışmasını yürütmesine de izin vermişler laboratuvarda. Kendisini yuvanın havalandırılmasına daha fazla incelemesini teşvik eden şey, Eylül 1972'de sonbahar dönemi işçi arı sıralarının iki kovanın girişinde sürekli olarak yelpazelenmeleri olmuş. Yağmurlu bir günün serin akşamıymış. Bu yazarı şaşırtmış çünkü koşullar göz önüne alındığında bu kolonilerin yuvayı soğutmak veya taze nektarı olgunlaştırmak için yetiştiricilere ihtiyaç duymadığını anlamış. Yağmurlu bir günün sonunda hiçbir kolonide taze nektar olmazmış zaten. Hafif bir karbondioksit akışının güçlü bir havalandırmayı teşvik ettiğini keşfetmiş. Ancak nitrojen akışı güçlü olsa bile havalandırmayı teşvik etmiyormuş. Bu karbondioksit denemelerinde arıların yelpazeleme tepkisinin yalnızca gaz vermenin yarattığı rahatsızlıkla değil, bizzat karbondioksit tarafından tetiklendiğini gözlemlemiş. Bir tehlikenin erken göstergesine gönderme yapan kömür madenindeki kanarya örneği var. Kanaryalar karbonmonoksit veya karbondioksit seviyesinin tehlikeli derecede yükseldiğini, kömürün havaya maruz kalan yavaş ama istikrarlı oksidasyonu nedeniyle onlara haber vermek için nöbetçi olarak madenlere yerleştiriliyorlardı. Kanaryalar ötmeyi bırakırsa madenciler dışarı çıkmaları gerektiğini biliyorlardı. Kömür madencileri gibi bal arılarının da karbondioksit nedeniyle boğulma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları ve onların da antenlerinde ne zaman hareket etmeleri gerektiğini söyleyen nöbetçilerin bulunduğu gerçeği söz konusu. Antenlerinde karbondioksite duyarlı kok alma hücreleri var. Kömür madencileri için olduğu gibi bal arıları için de bu sorunun en iyi çözümü ortamın havalandırılmasını artırmak. Arıcılığın tarihi esas olarak bal arısı kolonilerinden bal elde etmenin daha iyi yollarını arayan insanların hikayesi. Bu hikayenin yarısı arıcıların kovanlarında yaşayan arıları nasıl yönettikleri, diğer yarısı ise işlerinde hangi araçları kullandıkları ile ilgili. Açık ara en önemli araçları kovan. Arıcılar pek çok türde kovan tasarlamışlar. Kil borular, içi boş kütükler ve skeps adı verilen sarmal saman kubbeler. Ancak 1851'de Lorenz Langstroth tarafından icat edilen hareketli çerçeveli kovan muhtemelen dünyadaki en önemli kovan. Bir Langstroth kovanı, her biri kovanda yaşayan arıların inşa ettiği bal mumun peteklerini tutan, özenle üretilmiş, doğru aralıklarla yerleştirilmiş ve değiştirilebilir ahşap çerçevelerden oluşan 8 veya 10 adet dikdörtgen kutu yığınından oluşuyor. Langstroth kovanları kolaylıkla hareket ettirilebilir, kolaylıkla büyütülebilir veya küçültülebilir ve arıcılar kolonilerini incelerken sorunsuz bir şekilde açılabiliyorlar. Günümüzde gördüğümüz hemen hemen her bal arısı kolonisi insan tarafından üretilen bir kovanda yaşadığı için bal arılarının evcil hayvanları olduğu düşünülse de öyle değil. İnsan yönetimi altında yaşayan bal arılarının davranışları ağaç kovuklarında, kaya yarıklarında veya terk edilmiş kovanlarda olduğu gibi vahşi durumda yaşayanlardan farklı değil. Peki bunun nedeni ne? Her ne kadar bal arıları çeşitli özellikler, mesela hastalıklara karşı daha iyi direnç, daha az savunma yeteneği ve belli bitkilerde daha iyi tozlaşma için yetiştirilse de bu programlardan çok azı sürdürülebiliyor. Dahası çoğu yerde arıcıların kolonilerindeki kraliçeler ve erkek arılar yabani kolonilerdeki benzerleriyle çiftleşiyor ve bu yapay seçilimin etkilerini yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Yani bal arılarıyla insanlar arasında uzun süreli ilişki olsa da bu ilişki bal arısının temel özelliklerini değiştirmek için mümkün değil. Bu nedenle örneğin bir arıcının kovanından kaçan bir bal arısı sürüsü oyuk bir ağaca yerleşebilir ve orada uzun yıllar tek başına yaşayabilir. Evet, konuya devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim. Nikos Kisidakis'in Thanatos adlı albümünden Stinivla Kestonimitto'yu dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Keeler, Biyofilia programındayız. Müzik arası vermiştik. Arılardan bahsettiğim için arıyla ilgili bir parça seçmiştim. Nikos Kisidakis'in Thanatos adlı albümünden Stinivla Kestonimitto'yu dinledik. Bal arılarının gizemlerinden bahsediyordum. Bir kitap var, adı Ateşli Arılar ve Gürültülü Vızıltıcı Koşular. Yazarı Thomas Seeley. Kitapta bal arısı davranışının 20 gizeminin çözüldüğünden bahsediyor. Dr. Thomas Seeley, Cornell Üniversitesi'nde biyoloji profesörü, hayvan davranışları üzerine dersler veriyor. Bal arılarının davranışları ve sosyal yaşamı üzerine araştırmalar yaptığı nörobiyoloji ve davranış bölümünde görev yapıyor. 3 kitabı var: Bal Arısı Ekolojisi, Kovanın Bilgeliği ve Bal Arısı Demokrasisi. Bu kitabında ise bal arısı davranışının 20 gizeminden bahsediyor. Kitap İspanya'daki mağara resimleri gibi arkeolojik bulgulara da değiniyor. Bu bulgularda bal avcılarının on binlerce yıldır yabani kolonilerin yuvalarını yağmaladığını gösteriyor. Bal arılarının yuvalarının yerini seçme gizemi üzerinde çalışmış yazar. Bir bal arısı sürüsünde kaşif izci arılar kolonilerinin yeni yuvaları için potansiyel yerleri buluyorlar ve ardından yüzeyde sallanma dansları yaparak buranın reklamını yapıyorlar. Sürü yeni bir koloni kurmak için evlerini terk eden yaklaşık 12 bin işçi arı ve kraliçe arıdan oluşuyor. Genellikle bu arılar eski evlerinin yakınındaki bir ağaç dalında veya buna benzer başka bir yerde bir gün kadar asılı kalan sakal benzeri orman evleri kümesinde toplanıyorlar. Yuva alanı gözcüleri aramalarının çoğunu genellikle buradan yürütüyor. İlk bakışta izcilerin yaptığı sallanma dansları birkaç potansiyel yuva bölgesini işaret ediyor. Ancak birkaç saat veya birkaç gün sonra bu danslar yalnızca bir bölgeyi, genellikle keşfettikleri çeşitli seçeneklerden en iyisini gösteriyor. Daha önce Lindauer'ın araştırması var. Yuva alanı gözlemcilerinin potansiyel yuva alanlarını değerlendirdiğini ve ardından buna göre buranın reklamını yaptıklarını gösteriyor. Buraya dikkat çektiklerini gösteriyor. Ancak çalışması bir alanı çekici kılan şeyin ne olduğunu ortaya çıkarmıyor. Bir meskende tam olarak ne arıyorlar acaba? Yazarın hedefleri açık. Birincisi yabani bal arısı kolonilerinin yuvalama alanlarını ve yuvalarını tanımlamak. İkincisi ağaçtaki veya binadaki bir boşluğu yuva alanı izcileri için neyin çekici kıldığını belirlemek. Ve üçüncüsü bir yuvanın nasıl bir yuva olduğunu araştırmak. Yazar 1975-76 ve 1977 yıllarının yaz aylarında Cornell'deki Dice Ball Arısı Araştırmaları Laboratuvarında çalışarak ilk iki hedefe doğru ilerleme kaydetmiş. Laboratuvarda ayrıca entomoloji bölümü teknik personelinin bir üyesi olan Herb Nelson'ın yardımını da almış. Herb, Maine eyaletinde ağaç kesici olarak çalışıyormuş. Yabani kolonilere ev sahipliği yapan ağaçların güvenli bir şekilde nasıl kesileceğini ve ardından kolonilerin yuvalarını çevreleyen ağır kütüklerin ormandan bir kamyona nasıl taşınacağını göstermiş yazara. Yazar Cornell topraklarında 3 arı ağacı olduğunu biliyordu ve daha fazlasını bulmak için yerel gazeteye canlı bal arısı kolonilerini barındıran ağaçlar için arı ağaçları aranıyor. Canlı bir bal arısı kolonisini barındıran bir ağaç için 7 kilogram bal verilecektir diye ilan vermiş. İlana yanıt verenlerin çoğu ödemelerinin bal kavanozlarıyla yapılmasını istemiş. Yazar bunu da karşılayabilmiş. Yazarın anne babasının Ellis Hollow'daki evinde 10 arı kolonisi 1975'te büyük bir bal mahsulü üretmiş. Böylece o yaz paradan çok balı olmuş yazarın. Toplamda 36 arazi sahibinden mülklerindeki arı ağaçlarını incelemek ve bazı durumlarda kesmek için izin almış. Bu reklam yazara İtaka çevresindeki tepelerde güzel ücra yerlerde yaşayan insanlarla tanışma fırsatını da vermiş. Kitabın sonunda kapanış düşünceleri diye bir bölüm var. Bu bölümde araştırmacı Carl von Frisch'ten de bahsediyor. Carl Ritter von Frisch, 1973'te Nikolaus Tinbergen ve Konrad Lorenz ile birlikte Nobel Fizyoloji veya Tıp ödülünü alan Alman-Avusturyalı bir etologdu. Yazar Carl von Frisch'in işçi arının yüksek düzeyde algısal bilince sahip olduğuna inandığını düşünüyor. Çünkü onun çiçeklerin kokularını, renklerini ve şekillerini hissedebildiğini ve öğrenebildiğini biliyordu. Arının bu hisleri evi için de geçerliydi. Evinin görünümünü hissedip öğrenebiliyordu. Sonuçta 1910'larda ve 1920'lerde bal arıları üzerine gerçekleştirdiği ilk çalışmaları işçi arıların bu bilişsel yeteneklere sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca 1940'lı ve 1950'li yıllarda yaptığı sallantı dansı araştırmalarından işçi arının zengin bir çiçek tarlasının yönünü ve evine olan uzaklığını algılayıp ezberleyebildiğini ve daha sonra bunu paylaşabildiğini biliyordu. Sallanma dansı yaparak kovan arkadaşlarıyla bilgi depoluyorlar. Bir bal arısı nektarı toplarken sadece nektar kaynağının yönünü ve uzaklığını değil, aynı zamanda arzu edilirliğini de not ediyor. Eve geldiğinde yaptığı sallanma dansı tüm bu şeyler hakkında bilgi veriyor. Nektarın yönü, uzaklığı ve arzu edilirliği. Yazar 1960'ların sonlarında acemi bir arıcı olduğu dönemde bal arılarının basit davranış repertuarlarına sahip olduğu ve basit davranış kurallarıyla faaliyet gösterdikleri kanaatine sahipmiş. Ancak 1970'lerin başında Martin Lindauer'ın Sosyal Arılar Arasında İletişim adlı küçük kitabını okuduktan sonra işçi bağlı arılarının özellikle de yuva alanı gözcüleri olarak görev yaptıklarında şaşırtıcı davranışsal karmaşıklığını takdir etmeye başlamış. Şimdi bu arıların çeşitli rollerde nektar toplayıcı, su toplayıcı, reçine toplayıcı ve yuva alanı gözcüsü nasıl işlev gördüklerini incelemek için 50 yıl harcamış biri olarak arıların davranışsal karmaşıklığını ve bilişsel yeteneklerini açıkça görüyor ve buna derinden saygı duyuyor. Bir polen toplayıcı bir miktar polen tutan bir hücre bulana kadar bir dizi açık hücreyi özenle inceliyor. Sonra dikkatle geri dönüyor. İzlemesi kolay ve etkileyici davranış becerileri sergileyen diğer üç arı türü ise birincisi kovanın girişinde ön ayakları yukarıda harekete hazır şekilde duran bekçi arılar. İkincisi toplayıcı arılar, peteklerin üzerinde yürüyorlar ve ara sıra durup diğer arıları daha fazla aktiviteye teşvik etmek için sarsıyorlar. Ve üçüncüsü reçine toplayıcılar, komanda reçine işinin yapıldığı bölgelere gidiyorlar. Bir başka sofistike davranış biçimi de kraliçe arının feromonunu kimyasal salgısını elde etmek için antenleriyle kraliçeyi okşayan ve daha sonra onun varlığını, sinyalini yaymak için kovanın etrafında hızla dolaşan işçilerin davranışı. Ve eğer bir nektar akışı devam ediyorsa, o zaman belki sinir sistemi bozukluğundan müzdarip gibi görünen titreme dansı yapan ama aslında tamamen işlevsel bir sinyal üreten işçi arıları görülebilinir. Yuva alanı izcileri sallanma dansları yapıyor. Kalkışa hazırlık olarak boru sinyallerini üretiyorlar ve sürü uçmaya başlamadan hemen önce ateşli vızıltılı koşularını gerçekleştiriyorlar. Evet, bal arılarının gizemlerini çözme macerası devam ediyor, devam da edecek gibi görünüyor. Biz bir programın daha sonuna geldik. Bal arıları binlerce yıldır insanoğlunun ilgisini çekmiş. Onlar balın üreticileri ve işbirliğinin iyi örnekleri. Bu kitapta bal arılarının başka gizemli ve enfes yönleri daha var. Diğer programlarda tekrar ele alabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.